Ayrım 5. İş görüşmelerinde sizi hedefe götürecek 160 anahtar soru. Kapital. Sayfa 61. Ne yaptınız? 80. Halihazırdaki en son çalışma grubunuzu anlatın. Halihazırdaki en son çalışma grubunuz ile çalışmak, çalışmış olmak nasıldı? Bu açık uçlu soru çalışma grubunuzun açıklayacak kadar önemli bulduğunuz hangi özelliklere sahip olduğunu saptamak için sorulmuştur. Çalışma grubunuzu oluşturanlardan kısaca bahsedin. Eğitim düzeyi, cinsiyet, medeni durum, ırk, milliyet, yaş, din gibi belli başlı demografik değerleri uygun bir şekilde kullanarak mülakatçının birlikte çalışma deneyimine sahip olduğunuz gruba daha iyi anlamasını yardımcı olun. Yaptığınız tanımların yararı verdiğiniz uygun bilginin detaylı olma sorununda artacaktır. Bu kadar ile de kalmayın. Birlikte çalıştığınız grubu, iş ortamı, insanların birbirine yakınlığı, yüksek iş ahlakı, geçinilmesi kolay fakat iş konusunda ciddiyet açısından tanımlamaya devam edin ki bu mülakatçının kafasındaki resmi tamamlamasına yardımcı olsun. Mülakatçı böylelikle iş size teklif edildiği koşulda eski iş ortamınız ile kıyaslayarak sizin yeni işinizde ne tür bir performans göstereceğinizi kestirebilir. Dedikodudan ve insanlarla ilgili olumsuz detaylardan kaçının. Adaylar, kızlar, ahbaplar veya adamlar gibi sözcükleri kullanmaktan kesinlikle uzak durmalıdır. Meslektaşlar, iş ortakları, diğer kadınlar, erkekler profesyonel anlamda çok daha uygun kelimelerdir. 81. İşi size önerdiğimiz koşulda birlikte çalışacağınız çalışma grubunu size biraz anlatayım. Meslektaşlar, iş ortakları, diğer kadınlar, erkekler profesyonel anlamda çok daha uygun kelimelerdir. 81. İşi size önerdiğimiz koşulda birlikte çalışacağınız çalışma grubunu size biraz anlatayım. Bu gruba nasıl bir uyum sağlayacağınızı düşünüyorsunuz? Takım üyesi, kurucusu olarak bu pozisyonda rolünüzü nasıl görüyorsunuz? İşveren, iş size teklif edildiği koşulda çalışma yerinin ortamı ve koşulları konusunda ne düşündüğünüzü soracaktır. Bu soru mülakatçı tarafından size sorulmasa bile kendi kendinize yöneltmeniz gereken bir sorudur. Kendinizi o ortamda o işi yaparken düşünebiliyor musunuz? Grup içindeki rolünüzü tanımlamak için işi kolaylaştırıcı, lider, sentezci, işi mümkün kılan, konsensus oluşturucu ve destekleyici konumlarından uygun geleni kullanın. Bu tanımlar içerisinde sizin grup içerisindeki rolünüzü en doğru bir şekilde kısaca anlatan bir tanesini kullanın. Bu soruyu hiçbir şekilde küçümsememek gerekir çünkü yanıtın söz konusu pozisyon ve çalışma grubunu hakkında gerçekçi bir fikre sahip olduğunuzu göstermesi gerekir. Verebilecek en güçlü ve kısa bir cevap şöyle olabilir. Bu soruyu hiçbir şekilde küçümsememek gerekir çünkü yanıtın söz konusu pozisyon ve çalışma grubu hakkında gerçekçi bir fikre sahip olduğunuzu göstermesi gerekir. Verilebilecek güçlü ve kısa bir cevap şöyle olabilir. Son işimde X bölümünü kurarak kazandığım deney, bana bir yandan detaylara dikkat ederken diğer yandan da insan ögesini öne alarak pazarlama alanında ilerleme fırsatı verdi. 82. İdeal çalışma grubunuz ne olabilir? Mülakata hazırlanırken kendinize karşı dürüst olun. Soruları yanıtlamaya hazır olun. Fakat bunu yaparken unutmayın ki bu soruların asıl amacı iş size teklif edildiği koşulda çalışma grubuna uygun olup olmadığınızı saptamaktır. Bu soruya iki şekilde yaklaşabilirsiniz. 1. İşveren işi algılayış biçimini sizle zaten paylaştıysa bunlardan hangilerinin sizin özelliklerinizle uygunluk gösterdiğini saptamalısınız. Bunları saptayarak içlerinden size uygunluk gösterenleri ortaya koymak için çabalamalısınız. 2. Mülakatçı ortaya çalışma grubu ile ilgili herhangi bir özellik koymamış ise konuya karşı olumlu bir tavır alın. Bu tavrınız biraz fazla idealist görünse de zararı yok. İşte size bir örnek. Benim ideal çalışma grubum grup içinde gelişmiş bir iş ahlakı olan insanlardan oluşur. Buna ek olarak her bir katılımcının işe ve kaliteli iş çıkarmak konusunda verilmiş gerçek anlamda bir taahhüdü vardır. Herkes birbirine ve bir parçası oldukları şirkete saygı duyar. Bu grubun elemanların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak ve eksik yanlarını örtmek konusunda o derece etkindir ki çok az bir danışmanlığa ve yol göstermeye ihtiyaç duyar. Herhangi bir sorun ortaya çıktığında grup bunu kendi içinde çözer. 83. Uygun bir iş ortamını nasıl tanımlarsınız? İş grubu ile ilgili tanımınıza şöyle bir ekleme de yapabilirsiniz. Öyle bir süpervizör Dür ki iyi bir iletişimci olmanın yanı sıra grubun verimliliğini her bir grup üyesiyle üretim seviyesi ve kalitesi konusundaki sorumluluğu paylaşarak artırır. Bu kişi ilişkileriyle işin gereklerinin dengelenmesini, gerektiğinin farkındadır. Son olarak da çalışanlarına değer verir. 84. Hiçbir çalışanı işten uzaklaştırmanız gerekti mi? Özgeçmişinizi yazarken yönetici pozisyonunda çalıştığınızı belirtmişseniz bu sorunun gelmesini de bekleyebilirsiniz. Birini işten uzaklaştırmanın iş denetiminiz ile doğrudan bir ilgisi vardır. Yaygın bir görüşe göre ki bu hala geçerli bir görüştür, hiçbir kimseyi işten uzaklaştırmamışsanız yöneticilik deneyiminiz tamdır denemez. Birisini işten uzaklaştırmış olmak size tek başına tam anlamıyla bir yönetici yapmaz, fakat bu deneyime sahip olmadan da yönetim deneyimi konusunda derin bir anlayışa sahip olduğunuzu göstermek zordur. Şimdiye kadar hiçbir çalışanı işten çıkarmamışsanız bunu söyleyin. Birinin işten uzaklaştırılması sürecinde yer aldıysanız, ki bunun için karar veren konumunda olmanız gerekmez, bunu yanıtını bu koşulu belirterek verin ve konuyu orada bırakın. En kolay yanıt ise herhangi bir koşul veya engel belirtmeden doğrulayıcı bir yanıt vermektir. Eğer bu işi yaptıysanız yaptığınızı söyleyin ve orada durun. Bir kişinin iş ile ilişkisini kesmek pek çok nedenden dolayı bir yöneticinin başına gelebilecek en zor sorunlardan biridir. İş ilişkisinin kesilmesinin nedeni eğer çalışanların yeniden yapılandırılması veya çalışan sayısının azaltılması ise birinin İşine o kişinin performansından dolayı değil de işin ortadan kalkmasından dolayı son vermeniz gerekir. Şu da bir gerçektir ki en dehşetli durumlar dışında iyi aktörler yerlerini korumayı bilirler. İşini kaybedenlere duyulan sempatiyi ifade etmek ve onların psikolojik ve ekonomik kaygılarını kabul etmek bu işleri hafife almadığınızı gösterir. X bölümünün yöneticisi olarak şirketin küçülme operasyonlarının bir devamı olarak benim ile birlikte çalışan personele bazı pozisyonların ortadan kalktığını söylemek benim görevimdi. Birçok kez duvardaki listeyi gören çalışanın gerçekten büyük bir şok yaşadığına şahit oldum. Bereket versin ki çoğu kez cömert bir işten ayrılma paketi ve yeniden işe girme konusunda danışmanlık verilmektedir. Ama yine de bunun şoku pek de azalttığı söylenemez. Bölümün başındaki kişi olduğumdan çoğu kez çalışanların yıllık başarı değerlendirmelerinden de sorumluydum. Birçok kez çalışanlara performanslarındaki eksikliklerinden dolayı uyarılar yapmak ve sonra da onları işten uzaklaştırmam gerekti. Bir keresinde de çalışanı becerilerine daha uygun bir başka alana transfer edebildim. Şirketimizin merkezi bir insan kaynakları personel bölümü vardı ve her ne kadar işten uzaklaştırılmayı biz önersek de kararın uygulanmasını onlar yaparlardı. Bir çalışanın işten uzaklaştırılmasını önermek hiçbir zaman kolay olmamıştı. 85. Hiçbir kimseyi işe almanız gerekti mi? Bunu hangi tür görevler için yaptınız? Birisini işe alırken nelere dikkat edersiniz? Evet, sürekli olarak X departmanındaki A pozisyonları için. Bu işi önceden hiç yapmadığınızı düşünüyorsanız hayır demeden önce dikkatli olun. İşe alım sürecinde sizin de parmağınız vardı, fakat son kararı veren siz olmadığınız için mi hayır dediniz? Bunun kararını verin. Ücretli çalışan olmadığınız durumları da, örneğin kar amaçlı olmayan gönüllü bir kurumda veya evde ücretli karşılığı olmadan yaptığınız çalışmaları hatırlayın. Bu durumlarda işe bir ya da birden fazla kişi almış olabilirsiniz, ama belki de bunlar iş yeri dışında gerçekleştiği için hatırlayamıyorsunuz. İş yeri dışında gerçekleşmiş olsalar da bunun mülakatçı için bir önemi olabilir. Bu soru sizin ile görüşme yapan kişinin ciddiyetini gösterir. Ve işe personel almanın söz konusu olduğu ortamda bu sorunun gelmesini mutlaka bekleyin. Bu durum işe alma sorumluluğu taşıyan yönetici ve daha yukarısındaki pozisyonlar için olduğu kadar insan kaynaklarının seçme ve işe alma alanlarında işe başvuran adaylar mutlaka geçerlidir. Bugün aranan özellikler kuvvetli bir iş ahlakı, bağlılık, bilgi, kendini işine verme ve deneyimdir. Bunu daha açmanın bir yolu da genel bir cümleyle işe başlamaktır. Dikkate aldığımız her potansiyel çalışanın bir yapabilecekleri ve bir de yapacaklarını içeren potansiyeli vardır ve seçme sürecinin amacı ise çalışanın işi yaparken etkin olabilecek kişilerin seçilmesidir. İş yerinde saklı bir gündem olabilir. O durumda kendi işe alma yönteminizi kendiniz tanımlayın. Yapılacaklar konusunda güçlüsünüz, fakat sizi destekleyecek yeterince deneyiminiz mi yok? O zaman hem bugünü ve aynı zamanda geleceği düşünerek insanları işe aldığınızı ve sizin için potansiyelin önemli olduğunun altını çizin. Geçmişiniz çeşitli deneyimleri kapsıyorsa ve iş yerinde bir bukalemun gibiyseniz, insani özelliklerin çok önemli olduğunu ve uyuma önem verdiğinizi söyleyin. Bu işin temel gerekliliklerinden yapılabilecekler koşulunun yerine getirildiğini gösterir. Başarılı işe alımın bileşenleri yapılabilecekler. İşe girecek adayın işi yapabilme becerisi vardır. Bu işi geçmişte yapmıştır. Yapılacaklar. İşe aday olan kişinin etkin potansiyeli. Burada ihtiyacımız olanı yapabilir. Uyum. İşe aday olan kişi bizimkine benzeyen bir organizasyon çalışma grubundan gelmektedir. Burada başarılı olabilir. Zamanla ve herhangi bir işin gerektirdiğini karmaşık beceriler göz önüne alındığında yapılacaklar ve uyum kategorilerini tanımlamak için çabalayan bir seçme ve işe alma süreci düşünmek gittikçe zorlaşıyor. Bu sorulardan kaçınmaya çalışma işe alınmayı daha riskli bir hale getirir. 86. Hiç birlikte çalıştığınız insanlar ile bir takım ruhu oluşturma veya onları motive etme çabasına girmeniz gerekti mi? Bu soruyu iş size teklif edildiği koşulda birlikte çalışacağınız şirket ve insanları tanımak için bir fırsat olarak kabul edin. Yine de önce soruyu yanıtlamanız gerekir. Bu soruya iş görüşmesinden önce daha evvelki iş deneyimlerinizi gözden geçirerek hazırlanmanızda yarar var. Soruya yanıt verirken tercihan çalışan olarak içeride yer aldığınız en uygun durumdan, bu sporla ilgili de olabilir, bahsedin. Soruya yanıt verirken tercihan çalışan olarak içinde yer aldığınız en uygun durumdan, bu sporla ilgili de olabilir, bahsedin. Ortamı özetle tanımlayarak, durumu analiz ederek ne zaman yumuşak liderlik ve sezilerin gerektiğine karar verdiğinizi, liderlik ve önderlik becerilerine sahip olduğunuzu gösterin. Soruya yanıt olarak ısrarcı olmayan bir tavırla "Lütfen bana bu becerilerinin burada gerekip gerekmeyeceğini söyler misiniz?" diyebilirsiniz. Mülakatçının bu soruya yanıt vermesini ne kadar uzun sürerse sürsün bir tek kelime daha etmeden bekleyin. Sessiz geçen süre uzadıkça cevabın da önemi artar. 87. Şimdiye kadar hiç zor bir insan için çalıştınız mı? Zor kelimesinin değişik anlamları için hiç boşuna felsefe yapmayın ama bir yandan da yanıt vermeye başladığınızda şunu aklınızda tutun ki sorunun kastettiği sizin değil de diğer kişinin zor olduğudur. İkilemi şu şekilde başlayarak ortadan kaldırabilirsiniz. Zordan kastınız gibi davranan bir insan ise evet çalıştım. Örnekler aşağıdaki gibi bir insanı tanımlayabilir. Hiçbir zaman bir imla hatasına izin vermez. Ulaşılması mümkün olmayan son teslim tarihleri koyar. Bütün kararları kendisi vermek zorundadır. Herhangi bir kimsenin herhangi bir konuda sorumluluk alabileceğine inanmaz. Hiçbir zaman iş bölümüne yanaşmaz. Yanıt verirken zorluğun mülakatçı tarafından da açık ve anlaşılması kolay olmasına dikkat ediniz. Kafada karışıklık yaratabilecek konulara dikkat edin. Mülakatçının da sizin bahsettiğiniz konu üzerinde aynı perspektife sahip olmaması durumunda açık bir saha, karmaşık bir sahaya dönüşebilir. 88. Patronlarınızdan kaç tanesi erkek, kaçı kadındı? İş arkadaşlarınızın çoğu kadın mıydı yoksa erkek mi? Bu soru sizin iş deneyiminiz dikkate alınarak sorulmalıdır. Genellikle başvuranın karşıt özelliklerine göre sorulur. Şöyle ki, görüşme esnasında bir kadına bundan önceki kaç tane iş arkadaşının patronun erkek olduğunun sorulması gibi. Mülakatçı bu soruyu o tür bir deneyiminiz olup olmadığını saptama ihtiyacı hissederse yöneltir. Bu tür bir deneyiminiz varsa açık ve olumlu bir tavır takının. Geçmişte 3 kadın iş arkadaşım patronum oldu ve referanslarımı kontrol ettiğinizde bunların her birinin benim için çok pozitif deneyimler olduğunu göreceksiniz. Bu tür bir deneyiminiz olmadıysa bunu belirtin fakat bir açıklama da getirin. Her ne kadar şimdiye değin bir kadın bir yöneticiyle doğrudan çalışma fırsatım olmadıysa da, müşteriler ile katıldığım toplantılarda yönetici konumunda olan kadınlarla birlikte çalıştım. Çalıştığım bölümlerdeki bütün yöneticiler erkektir fakat diğer bölümlerde çalışan pek çok kadın ile profesyonel iş ilişkilerim oldu ve birlikte projeler koordine ettik. Çalışma ortamında ast üst ilişkilerini belirleyen en önemli koşulun diğer pek çok faktörün yanında iş ahlakı olduğuna inanıyorum. Şunu söyleyebilirim ki bu konuda hiçbir problem yaşamayacağımıza inanıyorum. 89. Hali hazırdaki son işinizde ne kadar bir zamanı kendi başınıza çalışarak geçirdiniz? Bu sorunun amacı mülakatçının iş ortamınız ve işinizin niteliği ile ilgili bilgisini artırmaktır. İdeal olarak kendi başınıza ve diğerleriyle birlikte çalıştığınız zamanı bir denge içerisinde ifade etmeye çalışın. Söz konusu olan iş sizin deneyiminizin aksini gerektiriyorsa bu dengeyi göstererek başvurunuzun bu yüzden elenmesini engellersiniz. Bu sırada bir sonraki tahmini hiç de zor olmayan peki hangisini tercih edersiniz sorusuna da hazır olun. Bu koşullardan birinin işe yarayıp diğerinin yaramadığını düşünmüyorsanız sizin için ikisinin de işe yarar çalışma ortamları olduğunu belirtin. Bir ortamın diğer ortamdan üstün olduğunu düşünüyorsanız bunu açıkça söyleyin ve mülakatçının tepkisini belirtin. Bu tepki sizin tercihinizin tam tersi ise işler bu noktada bozulabilir. Yine de geri basmayın. Böylece mülakatçının sizin zayıf biri olduğunuzu düşünmesini engellersiniz. 90. Yöneticiniz ile ne sıklıkta görüştünüz? Hangi nedenlerle görüştünüz? Bu soru, mülakatçıya sizin hangi yöneticilik biçimiyle çalışmaya alışkın olduğunuzu ve özelliklerinizin boyutlarını anlama olanağı verir. Biz her sabah önceliklerimizi saptamak ve o günün sonunda oluşacaklarımıza karar vermek için görüştük. 91. En son işinizde iletişim ve diğerleriyle uğraşmanın önemi neydi? En son işinizde iletişimin önemi neydi? İletişimin önemi her kuruluşta gün geçtikçe artmaktadır. Mülakatçı bu soruyu yönelterek sizin de iletişime verdiğiniz önemi göstermenizi beklemektedir. Pek de önemli değil yanıtı zayıf kalır ve sizin de zayıf addedilmenize yol açar. Pozisyon, pozisyonun seviyesi, organizasyon, endüstri ve sektörü bir yana bırakarak iletişimin her pozisyonda oynadığı rolün önemi konusunda ikna olmanız gerekir. Son işimde iletişimin çok önemli bir rolü vardı çünkü işimizi başarıyla tamamlayabilmek için olan herhangi bir değişikliği bir an önce ilgili departmandan öğrenmemiz gerekiyordu yoksa bu durum hatalara yol açardı. 92. Ne tür iletişimi tercih edersiniz? Sizce en etkin olan iletişim türü hangisidir? Yanıt vermeden önce ideal iletişim ortamı üzerinde düşünün. Üniversitede okutulan bir iletişim dersinde aynı soru incelenseydi en kolay iletişim biçimi nedir şeklinde sorulurdu. Seçenekleri sözel ve sözel olmayan olarak değerlendirin. Bu iki seçenek içerisinde doğal olarak sözel olanı daha az yanlış anlaşmaya yol açacaktır. İki çeşit sözel iletişim beceri biçimi vardır. Sözlü, iş yerinde yüz yüze veya telefonda olmak üzere iki tür sınıflama söz konusudur. Ve yazılı. Bunları en kolaydan en zora doğru dizin. Bir önceki cümledeki sırayı takip ederseniz herkes gibi olağan dışı durumlardan bahsedilmediği sürece, örneğin birbiriyle ile de her karşılaştıklarında kızan iki insan gibi, yüz yüze iletişimin en etkin yol olduğunu kabul edeceksiniz. Bu en etkin, en direkt yöntem olup aynı zamanda katılımcıların sözel olmayan mesaj ve nüanslara karşı duyarlı olmasına da izin verir. Yazılı iletişimin en fazla tercih ettiğiniz iletişim yolu olduğu belirtilen her yanıt, mülakatçının dikkatini çekecektir. Mülakatçı eğer işini iyi bilen biri ise bu konuda üstleyici davranacaktır. Diğerleri de bu yanıtı veren kişiyi protokol ve prosedürü etkili iletişimden daha büyük öncelik veren birisi olarak tanımlayacaklardır. Ben her zaman gerektiğinde yazılı mesajlarla desteklenmiş doğrudan iletişimin en etkin yol olduğuna inanırım. 93. Hali hazırdaki en son işinizin çalıştığınız bölüm ve şirketin amacıyla ilişkisini tanımlayın. Düzeylerine bakmaksızın tüm çalışanlar pozisyonlarının çalıştıkları bölüm ve o bölümün şirketin amaçlarına ulaşması açısından öneminin farkında olmalıdırlar. Bu doğrudan kattığınız değer ile ilişkilidir, çalıştığınız şirkete ne tür bir değer katıyorsunuz? Bu kar amacı gütmeyen kamu kesimi ve tabii ki özel sektör içinde geçerlidir. Ben bütçeyle ilgili görevli olduğum için tüm bölümlerin benim hedefleri analiz eden aylık raporlarıma ihtiyaçları vardı. Bunun karşılığında ben de işimi çeşitli bölümlerin titizlikle ve zamanında hazırladıkları üretimle ilgili raporlara dayandırmaktaydım. Bu tam bir ekip çalışmasına dönüştü. Çünkü iş yerimizde kâra yönelik özendirici bir durum oluştu. Bunun için de herkes harcamaları kontrol edip kârı arttırmayı istemekteydi. 94. En son işinizde belli başlı projelerde çalıştınız mı? En son işinizde sizi gerçekten heyecanlandıran bir projeden bahsedin. Bu işinizde tamamladığınız en önemli proje neydi? Yine işin seviyesini bir kenara bırakarak işinizin proje odaklı yönlerini süreç odaklı veya operasyonelin karşıtı olarak tespit edin. Katıldığınız projelerden hiçbirinin mülakatçının önemli proje tanımına uymadığını düşünüyorsanız yorumlarınıza şöyle başlayın. İçinde yer aldığım projelerden hiçbiri önemli olarak nitelendirilmeyebilir ama yine de size önemli olan bir tanesini anlatayım. Hali hazırda yapmakta olduğunuz işte yer aldığınız önemli bir proje düşünemiyorsanız ve kendinizi yetersiz hissediyorsanız iş dışı ve ailenizle katıldığınız etkinlikleri bir düşünün. Taşınma, bir yakınınızın uzun dönemli bakımı ile ilgili verilmiş bir karar, gideceğiniz üniversiteye karar verme aşaması, bir düğün veya bir tatil hazırlığı, kredi başvurusu veya herhangi bir olaya liderlik etmek gibi örnekleri hiç de küçümsemeyin. Ülkede pek çok insan yardım için kaynak yaratmak çalışmaları içinde yer alırlar ki bu işler de şirket işleri kadar büyük ve karmaşıktır. Geçmişte bu gibi çalışmalara katılmışsanız bahsetmeyi unutmayın. Yakın zamana kadar iş yerlerinde projelere hak ettikleri değer verilmemekteydi. Çoğu kez özel bir projede görevlendirilmek, kapının önüne konulmak ile eş anlamlıydı. Proje becerileri profesyonellerin iş yerine zaten sahip olarak gelmeleri gereken becerileri kapsar. Bu beceriler projenin başarılı bir sonuca ulaşması için şarttır ve tanınıp kabul edilmesi gereken özelliklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni düzenlemelerle proje çalışmalarında etkin bir şekilde yer alacak kişiler, şirketin etkinliğini en üst düzeye çıkartmak konusundaki çabalarında da gerçek bir yarar sağlayacaklardır. 95. Uzun dönemli, önemli bir projeyi nasıl planlarsınız ve organize edersiniz? Burada planlama ve organize etme deneyiminizi bu soruyu en etkin bir şekilde tartışmak için referans noktası olarak kullanın. Tartıştığınız projenin iş dışı bir proje olmasının önemi yok. Önemli olan çabuk bir biçimde ve kısaca önemli, uzun dönemli bir projeyi planlama ve organize etme yetisine sahip olduğunuzu göstermenizdir. Bu bir etiket sorusu ve fırsatıdır. Yanıtınızın sonunda eğer kendinizden eminseniz şunu ekleyebilirsiniz. Bu pozisyonda bahsettiğiniz becerileri kullanmaya fırsatım olacak mı? Bu etiket sizi pozisyonun doğası ile ilgili daha geniş ve detaylı bir alana çekecektir. 96. Bir seferde kaç proje ile başa çıkabilirsiniz? Yanıtınızı hem dengelemeniz hem de sınırlamanız gerekir. Kendinizi pek çok projenin yükü altına sokan ve hayır demeyi bilemeyen bir esir olarak ortaya koymamanız gerekir. Ama bir yandan da çalışmaya olan düşkünlüğünüzü ve yardım etme fırsatından dolayı duyduğunuz sevinci dile getirmelisiniz. Dikkatli bir yanıt, kendi deneyiminizi gözden geçirerek doğru saptamalar yapmak ile başlar. Geçmişte aynı anda süre gelen projeleri planlandığı zamanda bitirdim. Çünkü elimde bunu yapabilmek için personel ve materyal olarak gerekli kaynak mevcuttu. Güvenirliğimin bir nedeni de hiçbir zaman makul bir süre içerisinde başarılı bir şekilde bitirilebileceğime inanmadığım işi kabul etmemekten gelir. 97. En son işinizde hangi işleri yaptınız ve bu işleri yaparken aşağı yukarı harcadığınız zaman ne kadardı? Bu soruyu ufak bir iş tanımı gibi değerlendirin. Aşağı yukarı bir zaman diliminden bahsetmeniz istendiğinde bunu yaptığınız iş ile oranlayın. Yaptığınız iş doğrudan zaman ile bağlantılıysa ve iş büyük ölçüde her gün aynı seyri takip ediyorsa bu durumda bir zaman formatı seçin. Genellikle sabahın ilk saatlerini gelen postayı raporları okumaya ve arayanları geri aramaya ayırırdım. Sabahın ilerleyen saatlerinde fabrikayı ziyaret eder, çeşitli bölümlerin yöneticileriyle gidişat hakkında konuşurdum. Bu bana herhangi bir sorun ortaya çıktığında öğle yemeğinden sonra bir toplantı ayarlayarak ilgili bölümle detaylı bir konuşma yapma fırsatı verirdi. Öğleden sonraları ise müşteriler ve tedarikçi firmalar ile telefon konuşmaları ve kıdemli yöneticiler ile yapılan haftalık toplantılar ile geçerdi. Günümün aşağı yukarı %30'u satıcıları arayıp teslim tarihlerine bir gecikme olmamasını sağlamakla geçerdi. Diğer %30'u ise yeni ürün geliştirme araştırmalarına ayrılmıştı. Aşağı yukarı %15'i yazışma, %5'i de stajyere ayrılan zamandı. Zamanımın en son %20'si ise şirket içinde ve dışındaki toplantılar ile geçerdi. Yüzdeler içinde 5'ten azı olmadığına ve toplamın 100'ü geçmediğine dikkat edin. 98. En son işinizde iş yükünüz nasıldı? Bu önceki iş yerinizdeki çalışma saatlerinin uzunluğundan şikayet etmek için hiç de uygun bir zaman değildir. İş yükünüz fazlaydıysa bunu belirtin ve bu düşüncenizi destekleyecek birkaç örnek verin. Mümkünse örnekleri aday olduğunuz işe bağlayın. Sizin şirketinizde de olduğu gibi yayım tarihi yaklaştıkça iş artardı. Çoğu kez de mesaiye kalmamız gerekirdi. İş yükü kesinlikle gelgitlerle doluydu. Bazı aylar ise tatil sayımız gibi çılgınca yoğun geçerdi. Ben bu fazladan iş yüküyle başa çıkmanın yolunu bu yüke kendimi önceden hazırlayarak bulurdum. Çünkü bunun böyle olacağı önceden belliydi. 99. En son işinizde vermeniz gereken en önemli karar neydi? Konuya doğrudan giren bir tavır belirleyin ve işinizin anlamlı kararlar vermeniz gereken yanlarından bahsedin. İşin seviyesi kararların ağırlığını da belirler. Pozisyonun tanımlı alanının biraz ötesine geçip karar verme fırsatını değerlendirmeniz hiç yadırganmazken hatta desteklenebilir ama düzeyinizin altında önemli kararlar vermeniz akılsızca olur. Bir müdür yardımcısı rahatlıkla 2 milyon dolarlık kredi yetkisinden bahsederken bir işçinin ancak kendi işini tamamlama konusunda yetkisi vardır. Şunu da unutmamalı ki bir idari asistanın artan satışlardan kendine pay biçmesi veya bölüm müdürünün yıllık piknik ya da yangın tatbikatı konusunda şişinmesi mülakatçı tarafından hiç hoş karşılanmaz. 100. En son işiniz sizi hangi açılardan daha fazla sorumluluk almaya hazırlardı? Son işinizdeki deneyimlerinizi gözden geçirerek yeni işinizde ne olacağı konusunda çıkarsamalarda bulunabilirsiniz. Mülakat yaptığınız işin eski işinize benzerliği oranında mülakatçı sizi işe uygun bulacaktır. Yöneticim ailesel nedenlerden dolayı uzun bir seyahate çıktı ve bu beklenenden çok fazla zaman aldı. Onun yokluğunda bölümün yönetiminden ben sorumlu oldum ve işten ne kadar keyif aldığımı fark ettim. Son teslim tarihleri ve üretim önceden planlandığı şekilde yürüdü. 5. ayrımın sonu sayfa 73.